Ayrım 32, Affet Ama Unutma, Lisa Gardner, sayfa 410, 37. bölüm. Z hücre kapımızın dışında belirdi. Bu çile başladığından beri ilk kez gergin ve bizi de gerekecek kadar sinirli bir haldeydi. Elinde içinde kıyafetlerimiz olan büyük, siyah bir poşet vardı. Bize üstümüzü değiştirmemizi söyleyerek her bir parçayı kapının deliğinden içeri attı. Acaba gerçek dünyaya ilk adımımız Boston'daki kıyafetlerimiz mi olacaktı? Bundan şüpheliydim. Ashlyn ve ben zaten fidye talebi için üst değiştirmeye zorlanmıştık. Fakat bu Z videoda iyi görünmemizi istediği için değil, hapishane tulumlarından nerede olduğumuzu anlamasınlar diyeydi. İçimde burada da aynı mantık olabileceğine dair bir his vardı. Fidye ödendiyse polis çok geçmeden yerimizi öğrenecekti. Oysa Z mecbur kalmadıkça kimseye fırsat verecek türden biri değildi. Üstümüzü değiştirince hücreden çıkma zamanı geldi. ''Önceden be!'' sert bir emirdi. Z kapının deliğini gösterdi. Justin bileklerini uzattı ve bilekleri hemen kabloyla bağlandı. Sonra ben geldim, ardımdan da Ashlyn. Hepimizin bilekleri bağlandıktan sonra Z eliyle bir işaret yaptı ve kapımız cızırdayarak açıldı. Z'nin bakışları omuzları geride, başı dik ve çürümüş yüzünde küstah bir ifadeyle yürüyen Justin'deydi. Gerginlik biraz daha artmıştı. ''Sakın aptalca bir şey yapma.'' diye geçirdim içimden. ''Lütfen aptalca bir şey yapma.'' Ama artık bunun ne olduğundan emin değildim. Yine aynı yerdeydik. Bir kez daha bağlı ve çaresiz. Şayet adamlar bizi gerçekten bırakacaksa bu aptallıktı. Muhakkak başka seçenekleri de vardı. Mesela fidye parası hesaplarına geçer geçmez hepimizin kafasına birer kurşun sıkmak. Onları durduracak halimiz yoktu. Polisin de para aktarılır aktarılmaz yardıma koşacak hali yoktu. Öyle ya da böyle bir başımızaydık ve sıkıca bağlı kablonun bileklerimi kestiğini hissediyordum. Z, Justin'i dirseğinden tuttu. Hanımlara önden yürümelerini işaret etti. Ashlyn ve ben karanlık faaliyet salonunda yürümeye başlayınca o da Justin'le birlikte arkamıza geçti. Belli ki Z asıl tehdit ve hep göz önünde tutulması gereken biri olarak Justin'i görüyordu. Keşke aksini düşünebilseydim. Keşke kendimi buna ikna edebilseydim. Onun yerine gittikçe artan bir telaş ve yeni yıkanmış saçlarımı yolma isteği duyuyordum. Hapishanenin diğer bölümüne gelince durmak zorunda kaldık. Kumanda odasında kimin olduğunu merak ettim. Mik mi yoksa radar mı? Z güvenlik kamerasına doğru bir hareket yaptı ve ilk kapılar açıldı. İçeri girdik, yine durduk. Arkamızdan çeliğin kapanma sesi geldi. Duvarlardaki acil durumda devreye giren yeşil lambalar yerde yeşil renk öbekleri yaratmıştı. Ashlyn'in yanımda ürperdiğini ve bana biraz daha yaklaştığını hissettim. Sonra istediğimden de yavaş şekilde sonraki çelik kapılar açıldı. Önümüzde geniş bir koridor uzanıyordu. Orası da acil durum ışıklarıyla aydınlanmıştı. Buradan daha önce geçmiş olmalıydık ama o parlak tepe lambaları olmadan her şey çok farklı görünüyordu. Hapishane perili ev havasına bürünmüştü ve dışarıda gün ışığı olduğunu bilmeme rağmen kendimi burada yalnız hissediyordum. Omuzlarım çökmüştü ve tavan alçakmış gibi başımı eğmiştim. Duvarlar sanki üzerime geliyordu. ''Z, yürüyün.'' dedi ve Ashlyn ile ben ister istemez ilerlemeye başladık. Diğer bir kapıya doğru yeşil ışık kümelerini takip ettik. Burası ikinci bir bölümdü. Çelik kapılar yine gürültüyle kapandı. İnsanın içine işleyen bir sesti bu. Bir daha asla duymak istemediğim bir ses. Kapılar kapanınca yine karanlığa gömüldük. Önümüzdeki sonraki kapılar açılırken Ashlyn parmak uçlarında kalkıp iniyordu. Bana mı öyle geliyordu yoksa kapılar gittikçe daha mı yavaş açılıyordu? Kumanda odasındaki Mick olmalıydı. Kendince bizimle eğleniyordu. Yüzümün sakin görünmesini istiyordum. Ona korktuğumu gösterip bu hazzı yaşatmayacaktım. Z ilerlememizi söyledi. Hapishane koridorlarının karanlık, yeşil ışıklı labirent gibi koridorlarında yön duygumuzu yitirerek yürüdük. Koridor birdenbire aydınlandı. Gün ışığı vuran, dışarı bakan, daha büyük pencerelerin olduğu bir yere geldik. Ardından orayı da geçip pencerelerin yatay parmaklıklarla güçlendirildiği bir odaya geçtik. Kumanda odası. Öyle olmalıydı. Monitörleri, panelleri ve bana hiçbir şey ifade etmeyen ama kocama çok şey anlatan bütün o çılgın bilgisayar ekipmanını görebiliyordum. Yapacaklardı. Fidye karşılığında bizi bırakacaklardı. Eve gidecektik. Onlar da 9 milyon dolar alacaktı. Eve gidecektik. Şu anda boş olan, kapısı açık, kurtuluş biletimiz anlamına gelen odaya baktım. Tam bir adım daha atmıştım ki Z beni kolumdan tutup geri çekti.
''O kadar çabuk değil.'' dedi.
Ürperdim. Kalbim duracak gibi oldu.
''Anlaşma şöyle.'' diye devam etti Z kısaca. ''Saat 2.45 sizi kumanda odasına sokacağım. Elinize bir telefon vereceğim. Bilek bağlarınızı da sökeceğim.''
Z bana ve Ashton'a bakmayı kesmişti. Sadece Justin'a bakıyordu.
''Orada bu hapishanenin her yerini kilitleme gücünüz olacak. Beni içeri hapsetmeye bile kalkabilirsiniz.'' Ancak şunu bilin ki radar ve MiG dışarıda, üzerlerinde her türlü cephane var ve onları kullanmak konusunda özel eğitimliler.
Sanırım ikisi birlikte ilk gelen 36 ila 48 kişiyi ter bile atmadan temizleyebilirler. Bunun umurunda olmayacağını biliyorum. Bakışı sertleşti, kaşlarını çattıkça kobra dövmesi de kıpırdanıyordu.
Ama ben hanımları düşünüyorum.
Gözlerini bize çevirdi. Akıllı ol ki herkes sağ salim evine dönsün. Aptalca bir şey yaparsan cuma gününe bolca cenaze çıkar, seninki de dahil. Ben affeden bir adam değilim, Denbe ve nerede yaşadığını biliyorum. Justin hiçbir şey demedi. Ben öne doğru ilerleyip ikisinin arasındaki boşluğa girdim.
Bizden ne yapmamızı istiyorsan söyle.
Z dikkatini bana çevirdi.
Gerisi kolay. FaceTime kullanarak kocanın cep telefonunu ara. Sizin sağ salim dönmeniz üzerinden kariyer planı yapan FBI ajanına el sallayın. Para transferini netleştirin. Radar hesabı kontrol ediyor. Paranın aktarıldığı onayını alır almaz gideceğiz. Öte yandan saat 3.11 itibarıyla para gelmemişse B planına geçeriz.
Z tekrar Justin'e döndü.
Radarın gerçek uzmanlığı ne bilmek ister misin?
İmha uzmanı.
Tabii ki kumanda odanda kurşun geçirmez cam var.
Fakat inan bana, radar zırhlı bir tankla çıkıp gelebilir. Senin bu güçlendirilmiş akvaryumsa hiç dert değil. Dua et ki FBI talimatları uysun. Yine dua et ki akıllı olsunlar, aptalca bir şey yapmasınlar.
Ben bu ihtimali hiç düşünmediğim için gerginliğim şimdi ikiye katlanmıştı.
Dur bir dakika, dur bir dakika. Onları biz kontrol etmiyoruz ki, bilmemize imkan yok. Ya parayı göndermezlerse, bu bizim suçumuz değil.
Z sadece geniş omuzlarını silkip bizi kumanda odasına götürdü. Olduğum yere çivilenmek istiyordum. Birdenbire bu o kadar da iyi bir fikir değilmiş gibi geldi. Kocamın fevri tavırlarından korkuyordum zaten. Şimdi bir de bütün emniyet teşkilatı için mi endişelenmek zorundaydım?
Saat 3.11'de parayı almazsak çok şiddetli bir patlama duyacaksınız. Kendinizi korumak için yere yatmak isteyebilirsiniz. Sadece bir umut ışığı işte.
Ardından kumanda odasına girdik ve Z bir bıçak çıkardı. Paniğe kapılacak zaman yoktu, çığlık atacak zaman yoktu. Kırt, kırt, kırt. Artık bileklerimiz serbestti. Justin'in eline bir telefon verdi. Sonra da çıkıp gitti. Kumanda odasının ağır kapısı sertçe kapandı. Yalnızdık, ellerimiz bağlı değildi ve ilk kez kendi hapishanemizin içindeydik. Öylece durdum. Özgürlükten aldığım ilk tat beni iyiden iyiye huzursuz etmişti. Gel gelelim kocamı etmemişti.
Pekala dedi Justin hemen. Yapacağımız şey şu.
iPhone çalmaya devam etti. Bir saniye sonra Nicole cevap verdi. El salladı ve herkesin yerli yerinde olduğunu gösterdi. Sonra Denbeler'in oturma odasındaki bir tablonun önünde durdu. Ama aslında telefonu 3 saat kuzeydeki Şerif'in ofisinde açarak FaceTime'ı çalıştırmıştı. Hawks diğerleri de izleyebilsin diye telefonu daha büyük bir TV ekranına yansıtmıştı. Justin Denbe'nin yüzü, şiş gözü ve kırık burnu çorba gibiydi ama onun yüzü olduğuna hiç şüphe yoktu.
Ben Justin Denbe. Karım Libby ve kızım Ashley'inle buradayım.
Telefon ekranı çevrildi. Libby Denbe korkudan neredeyse donmuş şekilde göründü. 15 yaşındaki kızları Ashley'inde huzursuzlukla kıpırdanıyordu.
İyi ve güvendeyiz. Lütfen saat 3.11'e kadar parayı gönderin, yoksa bizi havaya uçuracaklar.
Herkes parmağını havada çevirerek konuşmayı aktaracağını söyledi. Nicole de ayağını bir kez yere vurarak anladığını belirtti.
Ben Nicole Adams, FBI özel ajanıyım. Seninle görüştüğümüz ve ailenle birlikte sağ olduğunuzu gördüğümüz için çok mutluyuz Justin.
8 dakikanız var diye cevap verdi Justin.
Anlıyoruz. Paranın gönderileceği hesap numarası...
Nicole hesap numarasını iki kez tekrar etti. Hawks'la bilgisayar başında klavyeyi hızla kullanarak aramanın izini sürecek olan cep telefonu servis sağlayıcısıyla mesajlaşıyordu.
Tessa Hawks'un yanı başında ayakta duruyordu. Onun yanında da Wyatt vardı. Tessa kendini nefesini tutarken buldu.
''Sigorta şirketi bizden iyi niyet göstergesi olarak 1 milyon dolar transfer etmemizi istedi.'' diye devam etti Nicole. ''Sizin güvende olduğunuzdan emin olmadan paranın geri kalanını göndermeyecekler.''
6 dakika içinde.'' diye sertçe cevap verdi Justin. ''Ya o hesaba 9 milyon gelir ya da bizi havaya uçuracaklar.''
''Oradalar mı Justin?'' diye devam etti Nicole. ''Onlardan biriyle konuşabilir miyim?''
''Hayır.''
''Hayır, konuşamaz mıyım?''
''Hayır, burada değiller. Kumanda odasında yalnızız. Onları dışarıda tutabiliriz. Bu da fiziksel saldırıdan korunabileceğimiz anlamına geliyor. Öte yandan patlayıcılar.''
Justin'in ses tonu tuhaftı. Tessa'ya tedirgin gelmemişti. Sadece kasvetliydi. Sonunu bilen bir adam gibiydi.
Yanı başında Wyatt kumanda odası diye mırıldandı. Tessa'ya baktı. Tessa omuz silkti.
''Libby ve Ashley'in yanında ama sizi kaçıranlar yok mu? Yalnız mısınız?'' diye devam etti Nicole. Yüzü ifadesizken bacağının teki titriyordu. Başka insanların hayatları üzerine oynanan riski büyük bir pokerdi bu.
5 dakika dedi Justin. Sonra ilk kez sesi çatladı. ''Bak, bu telefonun izini sürmeye çalıştığınızı biliyorum. Onlar da telefonun izini sürmeye çalıştığınızı biliyor.'' İnan bana, buna zaman yok. Ben ve ailem kalan 5 dakika boyunca güvende olacağız. Ancak bu kadar. Şimdi o lanet parayı o lanet hesaba aktarın. Yoksa bizi sonraki görüşünüzde ben, karım ve kızım paramparça olmuş olacağız.
Anlıyorum. Sizin güvendiğiniz en büyük önceliğimiz elbette ki sigorta şirketiyle görüşmeni...
''Beni dinle, bu bir pazarlık değil. Bizi kaçıranlar burada değil, bu hatta da değil, çok uzakta. Ellerinde patlayıcıyla bekliyorlar, hesabı kontrol ediyorlar. Saat 3.11'de ya para gelir ya da patlayıcının düğmesini çevirirler. Seçenekler bunlar.''
''Kumanda odası.'' diye mırıldandı Wyatt tekrar Tessa'nın yanında. Onu koluyla dürttü. Sanki bu terim ona da bir şey ifade etmek zorundaymış gibi.
Mutfak tezgahının üzerine bütün eşyaların yığın şeklinde konması, cüzdan, mücevher.
''Justin,'' diyordu Nicole, ''endişelerini anlıyorum, güven bana, biz sizin tarafınızdayız. Fakat odanızı patlayıcıyla donattılarsa her iki koşulda da patlatmayacaklarını nasıl bilebiliriz?''
''Çünkü zengin adamların kaçma şansı vardır, fakirlerin yoktur.''
Derken Tessa anladı, gözleri fal taşı gibi açılırken ses tonunu mümkün olduğunca alçak tuttu.
''Hapishane.'' ''Hapishanelerde kumanda odası olur. Fakat bir aileyi hapishaneye nasıl?''
Wyatt çoktan bir adım öteye gitmişti bile acı bir ifadeyle ''Yeni eyalet hapishanesi'' dedi. ''Geçen yıl tamamlandı, hiç açılmadı. Yerel halk hala kaçırdıkları iş fırsatları ve kesilen vergiler için hayıflanıyor. İddia ediyorum.''
''Denbe inşaat tarafından yapıldı.''
''Bu da Justin'in tam olarak nerede olduğunu bildiği anlamına geliyor. Bulunduğu yeri hala söylemiyorsa...''
Korkuyor.
Şüphelilerin gerçekten de patlayıcıları olmalı.
Wyatt sarı bir not defteri çıkardı. Kalın uçlu siyah kalemle şunu yazdı. Parayı derhal gönderin, sonra da kaldırıp Nicole'e gösterdi. Özel ajan gözünü bile kırpmadan sadece telefona baktı.
Güzel haber Justin. Sigorta şirketi 9 milyonu onayladı. Biz konuşurken para gönderiliyor. Birkaç dakika kaldı Justin. Sonra sen ve ailen güvende olacaksınız.
Tessa ve Bayat gerisini beklemedi. Bayat telsizden önceden belirledikleri acil durum kanalı üzerinden destek isterken kapıdan çıkmışlardı bile. Sonra da otoparkta onun arabasına doluştular. 50 kilometre kuzeyde dedi Bayat. 20 dakikaya orada oluruz. Sirenleri açıp yola koyuldu. 38. bölüm. Justin telefondaydı. Konuşuyordu. Yanındaki Ashley'in yukarı aşağı sallanıyordu. Eski pijamalarıyla tam da kendi gibi görünse de çökmüş yüzü ve vücudunun her noktasından yayılan gerginlikle aslında hiç de kendisi gibi değildi. Ve ben, hayatımın muhtemelen son 10 dakikasını yaşarken ne yapacağımı bilmiyordum. Düşündüğümden de büyük olan odanın ortasında geniş bir nal şeklinde duran kumanda paneliyle şarjlı telsizler ve içlerinde malzemelerin olduğunu düşündüğüm dolapların kapaklarından geriye kalan alanda dolaşıyordum. İnfaz memurlarının acil durumlarda saldırıya geçmiş mahkumların erişmesine engel olmak ve bütün mühimmatı, ateşli silahları güvende tutmak için kullandıkları meşhur anahtar kilidini gördüm. Sonra dikkatimi büyük kumanda masasına çevirdim. Ellerimi düz ekran monitörlerin belli bir açıyla dizildiği ve yarım düzine mikrofonun yabani otlar gibi üzerinde bittiği beyaz formika masanın üzerinde gezdirdim. İnfaz memurları burada kendi güçleriyle ve istekleriyle kilitli duruyor diye düşündüm. Bir dizi mini oz büyücüsü her şeyi görüyor, her şeye emrediyor ama daima parmaklıklar ardında. Üzerimde tavana yerleştirilmiş 4 adet düz ekran monitör vardı. Şu an kapalılardı ama yüzlerce değilse bile düzinelerce kamerayı kullanarak bizi buradan izlediklerinden emindim. Bizi ağlarken izlemişlerdi, kavga ederken izlemişlerdi. Bizi yavaş ama emin adımlarla daha aciz mahluklara dönüşürken, ailemiz parçalanırken izlemişlerdi. Bu bir anda beni çok öfkelendirdi. Mahremiyetimizi böyle ihlal etmişlerdi. Bu kilitli odada oturmuş, hatta belki sefilliğimize dair bahis bile tutuşmuşlardı. İlk önce kadın ağlayacak diyenler 10 dolar, kız izlenirken işeyemez diyenler 5 dolar. Onlardan nefret ediyordum, hem de çok, düşmanca. Bu da bende sapıkça onları görme isteği uyandırıyordu. Hep bana olmazdı. Onlar zamanında bize hayvanat bahçesindeki hayvanlar gibi muamele ettiyse şimdi kontrol bizdeydi. Z'nin şartlarında onları izleyemeyeceğimize dair de bir şey yoktu. Öne eğildim ve kocam bir FBI ajanına onun söylediğinin derhal yapılması için bağırıp çağırırken ben de kumanda ekranlarını açıp kamera seçeneklerini keşfetmeye başladım. Ashley'in yanımda belirip anne dedi, sadece işleri hızlandırıyorum tatlım. Şimdi kameralardan hapishanenin dışını görmek isteseydik hangi tuşa basardın? Ashley'in üzerimden eğilip kumanda ekranında güvenlik yazan beyaz tuşa dokundu ve sonrasında açılan menüyü inceledik. Ekranın sağ alt köşesinde bir saat vardı, 3.09'u gösteriyordu. Bizi kaçıranların vazgeçip karşı atağa geçmeleri için 2 dakika vardı. Muhtemelen Justin'in dediği gibi bizi havaya uçuracaklardı. Z'nin bütün kumanda odasını ortadan kaldırmasını beklemiyordum. Bana sadece kapıyı patlatacak biri gibi gelmişti. Bu şekilde duman altındaki molozların arasına girip bir Glock 10 çıkararak kendi işini yakından ve bizzat bitirir diye düşünmüştüm. Hem böylece daha az mühimmat harcamış da olurdu. Monitörde bir anda beyaz bir minibüs göründü. Ekranın tamamını kaplayana dek büyüdü. Kendimi direksiyondaki radara bakarken buldum. Kameraya bakmıyordu. Hapishanenin giriş kapısında olduğu belliydi. Ama birini bekliyor gibi yolcu koltuğuna doğru bakıyordu. Z ve Mickey iş ortaklarını alıyordu. Oysa onun çatıda olması gerekiyordu. Baştan aşağı silahlı şekilde ilk gelenlere ateş etmek için orada olmalıydı. Şayet para ödenmediyse, doğrudan hesaplarına aktarılmadıysa, Justin haklıydı. Zengin adamların fakir adamlardan daha çabuk kaçması için 9 milyon sebepleri vardı. Ekranın altındaki saat 3.10 oldu. Radar telefonu aldı ve göremediğim, duyamadığım birine bir şeyler söyledi. Bakışlarımı Justin'e çevirdim. Ödediler mi? Tamam mı? Sigorta şirketi ödedi mi? Justin telefona para alındı mı? Saat 3.11. Para gitti mi söyler misin dedi. FBI ajanı soğuk ve resmi bir ses tonuyla şöyle dedi. Justin, paranın şu an aktarıldığını söylediler. Radar hala telefonuna bakıyor, tuşlara dokunuyordu. Göremediğim kişiyle konuşuyordu.
Justin, para gönderildi. Bize yerinizi söyler misin? Sizi sağ salim almaları için memurlarımızı yönlendireceğiz.
Ashlyn kolumu tutup anne diye bağırdı. Sonra bu güzel haber üzerine sevinçten havaya sıçradı. Güvendeydik, para gelmişti. Güvendeydik, polis yola çıkmıştı.
Justin iyi haber ona ölümden de ağır gelmiş gibi bitkindi.
Yeni eyalet hapishanesindeyiz. Yere bum!
Kumanda odasının kapısına döndüğümde hala nefesimi toplamaya çalışıyordum. Duman ve molozların arasından karakoldaki bütün polisleri aklamaya gelmiş bir terminatör misali Z'yi görmeyi bekledim. Ancak bizim durumumuzda o kişiler polisler değil, kumanda odasında kalan bizlerdik. Oysa kilitli kapıda parmaklıklı pencereler de sağlamdı. Z yoktu, duman ve moloz yoktu.
Anne! Kızım bir çığlıkla kollarıma atladı.
Arkamı döndüğümde Mick'in elinde silahla malzeme dolabı sandığım yerin kapısından çıktığını gördüm. Deli gibi sırıtıyordu ve Z'nin dediği gibi tepeden tırnağa silahlıydı.
''Beni özlediniz mi?'' diye bağırdı.
Yarı otomatik silahını indirdi ve biz orada dururken namluyu doğrultup ateş açtı.
32. Ayrımın sonu. Sayfa 423.